Ayrım 10. Silivri sürgünleri. Osman Özbek. Sayfa 129. Muhalefetten açılıma ilk eleştiriler. AKP, DTP ve APO el ele. Tarihi fırsat değil, tarihi mecburiyet. Damat Ferit bile gül gibi konuşmadı. Deniz Baykal, CHP Genel Başkanı. Türkiye etnik bölünmeyle karşı karşıya. AKP ve DTP arasında örtülü koalisyon var. MGK'nın yaklaşımı kabul edilemez. Mondros mütarekesi de devletin rızasıyla hayat bulmuştu. Yeni bir damat Ferit hükümeti. Erdoğan Öcalan açılım ikizi oldu. Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı. Deniz Baykal, hepimiz Türküz. Kürt kökenli vatandaşlarımızın çok ciddi sorunları olduğunu görüyor, büyük üzüntü duyuyorum. Bu büyük sorun boş sözle geçiştirilmemeli, diyen Baykal, partisinin grup konuşmasında özetle şunları söyledi. Türk milleti bizim milli kimliğimizdir. Bu, Abaz, Kürt, Çerkez, Laz, Gürcü, Arap olmamıza engel değil. Başbakan, milli kimliği atlayarak, Türklüğü de milli kimlik olarak değil, etnik kimlik olarak sayıveriyor. Bu yanlıştır. Türk kimliği bir etnik kimlik değil, bunu başbakan öğrenmeli. Başbakana milli kimliğimiz, Türk kimliğini unutmak, unutturmaya çalışmak yakışmaz. Başbakan kafa karışıklığı içinde. Anayasadaki Türk milleti milli kimliktir. Ama herkesin onur duyduğu bir de etnik kimliği var. Milli kimlik etnik kimliğe engel değil. İkisi birbiriyle çatışma içinde de değil. Hepimiz Türk milletinin bir parçasıyız. Kürt vatandaşlarımızın ciddi sorunları olduğunu, kendilerini Büyük Türkiye'den dışlanmış gibi hissettiklerini, gençlerin bu Büyük Türkiye'de bir gelecek göremediklerini görüyor, büyük üzüntü duyuyorum. Bu büyük sorun boş sözle geçiştirilmemeli. O bölge çocuk ve gençlerine en iyi doktor, mühendis, sanatçı, siyasetçi, bilim adamı olabilme umudu vermek, bir hamaset olmaktan çıkarılıp gerçeğe dönüştürülmeli. Türkiye yol ayrımında biz ayrıştırıcılığa karşıyız, birleşme ve kaynaşmadan yanayız. Türk milletini anayasadan çıkaracak, hadi canım sen de. Türk milleti lafını anayasadan çıkaracak, bu da bizi kaynaştıracakmış. Haydi canım sen de, milli kimliğimiz Türk milleti olarak kalacak. Anayasamızda onu değiştirmeye kimsenin hakkı yok. Bunun zihinlerde yer ediyor olmasından da üzüntü duyuyoruz. Milli eğitime etnisiteyi sokmak tehlikeli olur. O milli lafı, uluslaşma sürecinde hepimiz aynı milletin çocukları olmaya çalışırken birbirimize düşman olmayalım, sevelim, sayalım diye orada. Eğitime, dini, tarikatçılığı sokarak zaten en büyük zararı verdiler. Bizi etnisiteyle bölmek istiyorlar. Şimdi etnisiteyi sokarak milletini, dilini, kültürünü, değerlerini eğitim yoluyla bölmek istiyorlar. Anayasanın milli kimlik kavramıyla oynamayın, üniter yapımıza dokunmayın. Geride kalanlara karşı gerekirse pozitif ayrımcılık yapalım, birbirimizle kaynaşalım. Bu hedefe yönelik olarak her türlü öneriyi birlikte destekleriz. Baykal, MGK aracılığıyla TSK'yı da eleştirdi. MGK'da sürecin parçası haline geldi. Bu sürece göz yumanlar, tarihi bir ayıbı üstlenmiş olacaklar. Devlet Bahçeli, PKK'dan bile ötedeler. Devlet Bahçeli de düzenlediği basın toplantısında hükümetin Kürt açılımının PKK isteklerinin bile ötesinde olduğunu savunarak buradan uyarmayı bir görev addediyorum. Girdiğiniz yol tehlikelerle doludur. Ulaşılacak sonuç anayasamızın değişmeyecek maddelerini değiştirmeye yönelik girişim olup vatana ihanetle eşdeğerdir. Bunu yapmaya yeltenenlere yüce divan yolu açılmıştır diyen Bahçeli'nin düşünceleri özetle şöyleydi. Terör örgütünün artık silahla dağlarda durmasını gerektirecek bir bahanesi kalmadı. Terör örgütünün 25 yıldır savunduğu bütün konular şimdi hükümet tarafından teslim alındı. Türk milleti kavramını ve bu yüksek değeri oluşturan kültürel unsurları tahrip ve tahrip etmekte ısrar eden hükümetin son icraatları ile yıkım çalışmalarında yeni bir safhaya geçtiği görülmektedir. AKP zihniyetinin gündeminde hiçbir zaman bulunmayan terörle mücadele yerini önce terörle mütarekeye, sonra terörle müzakereye, şimdi de teröre teslimiyete bırakmıştır. vahim gidişat. Cumhurbaşkanı ve başbakanın rol paylaşarak Kürt sorunu adıyla fitili ateşleyip ortalığa bırakılan tahrikler uzun süredir devlet ve millet yapımızı yeni bir biçime sokmak için sürdürülen siyasi ve toplumsal yıkım projesinin ileri bir aşamasıdır. Türkiye'nin bölünmesi ve kardeş kavgalarına sürüklenmesi gibi yıkımla sonuçlanabilecek vahim gidişat, maalesef milli mücadele dönemimizin kaygı ve tehditleriyle stratejik benzerlikler de göstermeye başlamıştır. Türkiye'yi Osmanlı Devleti'nin yıkılış dönemi şablonuna kadar götürmesi kaçınılmaz olan bu kıskacın, sorumluluk sahibi herkes tarafından mutlaka çok iyi analiz edilmesi kaçınılmaz bir vatani zorunluluk haline gelmiştir. Geçmişte silahı bırakır masaya oturursun diyerek müzakereye davet ettiği eli kanlı terörle silahı bile bırakmadan masanın bir ucuna şimdiden Başbakan Erdoğan oturmuştur. Son dönemde AKP ve DTP arasında yaşanan bu yakınlaşma, İmralı canisinin hükümete çağrıları, başbakanın cüret kazandıracak beyanları ve İmralı ile hükümet arasındaki işbirliği arayışları sahnelenmek istenen oyunu çoktan gözler önüne sermiştir. Taleplere kapalıyız. Partimiz bu konuda görüşme, işbirliği, istişare gibi gerekçelerle her seviyeden yapılacak bütün girişimlere ve taleplere kesinlikle kapalıdır. Türkiye'nin kaderi ve Türk milletinin geleceği bugün yönetimi ele geçirmiş bir avuç ilkesiz ve inançsız kadronun siyasi hesaplarına kurban edilmeyecektir. Proje ABD'nin. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ellerine bir kağıt almışlar, Amerikan projesi diye dolaşıyorlar. İspat ederlerse biz her şeye varız ama ispat edemezlerse alçaktırlar ve namussuzdurlar sözlerine ilk tepkiler MHP'den geldi. 1. Başbakan kendi projelerini bilmediklerini açıkladı. Peki bilmedikleri bu projenin ABD projesi olmadığını söylemek bir çelişki değil mi? 2. 15 Ekim 2007 tarihli David Phillips imzalı ABD raporundaki talepler Türkiye'de karşılandı, karşılanıyor. 3. Erdoğan, BOP eş başkanı olarak Kuzey Irak'ta Kürt devletini kurmakla görevlendirilmiştir. Bu görev ona Irak'ı 2009'da terk etmekte olan BOP As Başkanı ABD tarafından verilmiştir. 4. Biz bu projenin ABD projesi olduğunu bu şekilde ispatlıyoruz. Her şey ortada. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ'un açıklaması. Siyasette kopan kavgada suçlamaların yönü TSK'ya çevrilince Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ açılımla ilgili görüş belirtmek zorunda kaldı. TSK'nın bu konularla ilgili görüşleri bilinmekle birlikte büyük zaferin kutlandığı hafta münasebetiyle bu konulara ilişkin düşünce ve duruşunun bir kez daha ifade edilmesinde yarar görüldüğünü bildiren Orgeneral Başbuğ TSK'nın görüşlerini şöyle sıraladı. TSK, ulus devlet ve üniter devlet yapısına hiçbir gerekçeyle zarar verilmesini kabul edemez. Kültürel farklılıklara saygılıdır. Ancak kültürel farklılıkların siyasallaştırılmasını başka bir ifadeyle siyasal temsil aracı olmasını, toplumsal, siyasal kimlik unsuru haline getirilmesini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası içinde mümkün göremez. Terör örgütü ve destekleyicileriyle ilişki kurulmasına yol açabilecek hiçbir faaliyet içinde bulunamaz. Demokrasinin sunduğu fırsat alanlarını kullananların, bireylerin en temel hakkı olan yaşam hakkını hedef alan terör faaliyetlerini hiçbir nedenle hoş görmelerini kabul edemez. Usul ve yöntem esası belirler noktasından hareketle takip edilecek usul ve yöntemlerde özenli olunmasının gereğine inanır. Her konuyu tartışabilme özgürlüğünün devletin varlığını riske sokacak, ülkeyi kutuplaşmaya, ayrışmaya ve çatışma ortamına sokacak konuları içermemesi gerektiğine inanır. TSK, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri olan laiklik, demokrasi, sosyal ve hukuk devleti ilkelerine yürekten bağlılığı, üstün disiplin anlayışı, köklü gelenekleri, itidalli ve kararlı yaklaşımı, hepsinden önemlisi Türk milletinden aldığı güçle dün olduğu gibi bugün de ve yarın da üstlendiği her görevi başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Şüphesiz ki güçlü ordu güçlü Türkiye'dir. Türkiye Cumhuriyeti bulunduğu hassas coğrafyada birlik ve ülkesine sadakat içinde, vatanını ve milletini seven insanları ile çağdaş toplumlar arasında hak ettiği yeri almalıdır. Açılımı niye kimse açamıyor? Açıklanamayan açılımı değerlendirmeye Bekir Coşkun'un gözüyle Hürriyet 12 Ağustos 2009 devam edelim. Aslında ben de size açılım yazısı yazmak istiyorum ama açılımın ne olduğunu bilmiyorum. Olsun, nasıl olsa açılımın ne olduğunu bilmeden herkesin bir fikri var. İktidar dal kavukları televizyonlarda açılımın iyi bir şey olduğunu söylüyorlar. Sadece açılımın ne olduğunu onlar da bilmiyorlar. Bir teki bilseydi size söylerdi. Dün başbakan 2 saat konuştu açılım üzerine ama açılımın ne olduğunu, içeriğini yine de söylemedi. Neden? Bir başbakan açılım der de onun ne olduğunu niçin söylemez? Bakın, Türkiye için devletin 30 yıldır belirlediği 2 iç tehlike var. Birincisi irtica, ikincisi bölücülük. Anayasa Mahkemesi, iktidarın irticai faaliyetlerin merkezi olduğuna karar verdiğine göre, birincisi iktidardadır ve birincisi ikincisini yanına çekiyor. Çünkü bu ikisini bir araya getiren unsur, Türk tanımına karşı oluşlarıdır. AKP, Atatürk Cumhuriyeti'nin temeli olan Türklüğü değil, amaçladığı, ılımlı İslam'ın referansı olan İslam'ı birleştirici unsur kılmak ister. Bölücülerle burada uzlaşıyorlar. İşte iktidardaki birinci tehdit, ikinci tehdide yol açmak için aylardır şu açılımdan söz ediyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı işlediği suçun ağırlığından içeriğini dahi aylardır söyleyebilmiş değil iktidar. Televizyonlarda, gazetelerde konuşan iktidar dal kavukları da açılımın ne olduğunu size anlatamazlar. En kısa anlatımıdır belki. Bu cumhuriyeti birlikte kurmuş, toprağı, suyu, ekmeği, kanı karışmış Türklerle Kürtleri ayrıştırarak, tıpkı Müslümanlar laiklerde olduğu gibi akrabaları birbirine düşman ederek, çirkin bir oyunu insanlara yutturmak mıdır açılım? Türkiye bölünüyor, görmüyor musunuz? Kaçılın, açılım. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ahmet Tan, 14 Ağustos 2009 tarihli yazısında açılımla ilgili şunları söylüyor. Siyasetçinin en büyük güvencesi dokunulmazlık değildir. Halka ve akla ziyan işler yapan siyasetçinin en güçlü silahı halkın hafızasının zayıflığıdır. PKK'ya terör örgütü demeyenle görüşmemi unutturmak için AKP Genel Başkanı kılıfına sığınıyor. Ama yine de yıllardır halkın hafızasının zayıflığının keyfini sürüyor. Esiyor, gürlüyor, açıyor, saçıyor. Halkın hafıza zafiyetinden de atma Recep, din kardeşiyiz demeyeceğinden de emin. Atıp tutmaya devam ediyor. Türkiye'nin Tayyip Erdoğan'la açılım macerası 15 yıldır sürüyor. 15 yıl önce belediyede başlamıştı. 7 yıl önce hükümete, devlete sirayet etti. Açılım merakını besleyen tesettür, kapanma, kapatma tutkusu mu? İlk açılımını belediye başkanlığı sırasında genel evlerini kapatacağım diyerek yapmıştı. Ama ülkeyi yenilerinin açılmasına muhtaç hale getirdi. Şimdi 60 bin kadın yurttaşımız da oralarda çalışmak için kuyrukta bekliyor. İlk açılımının sonucu budur. Sonuncusu Kürt açılımıdır. Sonu benzemez inşallah. Tayyip Bey'in genel ev açılımıyla Kürt açılımı arasında sayısız açılım macerası yaşadık. Hepsi de unutuldu gitti. Nedenini Atilla İlhan'ı saygıyla anarak belirtelim. Ne açılımlar gördük, zaten yoktular. Artık tüm insanlığın sicilini Google tutuyor. Erdoğan ve açılım sözcüklerini yazınca karşınıza tam 990 bin haber yorum çıkıyor. Yani açılımdan geçilmiyor. Siftahı AB açılımıyla yapmıştı. Ama gönlündeki asıl açılım türban açılımıydı. Anayasa Mahkemesi bu açılımı düğümledi. Şimdi bütün umudu yüksek mahkemeden bazı üyelerin emekli olmasında, yerlerine açılımcıların seçilmesinde. Medyamızda elhak açılımın her türüne çanak açılıyor. Neredeyse açılım olsun da çamurdan olsun. Bir ara Alevi açılımı gündemin demirbaşı oldu. Ama açılımlar açıldıkça içinden Rus matruşka bebekleri gibi yenileri çıkıyor. Kıbrıs açılımı ile uzun süre oyalandık. Büyük gelince içinden daha ufak açılımlar çıkarttılar. Lokmacı kapısı açılımı. Açıldı da ne oldu? Hiç. Hiçlerin de açılımların da sonu yok. Gül'ün milli maç ayağıyla başlattığı Ermeni açılımı en büyük örnek. Bir sürede Ermenistan kapısı açılımıyla yatıp kalktık. Elbette kapı mapı açılmadı. Zaten önemli olan lafın kendisi. Açılım da zaten laf kıtlığında asma budama demekti. Tayyip Bey'in bu konuda yetersizlikleri var ki Gül arada araya giriyor. Örneğin Kürt açılımının açılışını makam uçağında o yaptı. Ve her nedense ilçe adları açılımını da yine Gül üstlendi. Anayasayı ve hukukun üstünlüğü koruyacağını, Türk milleti ve tarih önünde namusu ve şerefi üzerine yemin ettiği halde üstlendi. Türkiye'de il ve ilçeler yasa ile kuruluyor. İlçenin adı yasadaki adıdır. O adın değişmesi gerekiyorsa yasa çıkartılır. Cumhurbaşkanı da bu adı öyle kullanır. Elbette açılımcının hık diyicisi değilse. Kürt açılımı göstermelik bir cüretkarlıktır. Dahası Erbakan'ın diliyle fasafisodur. Kimlik. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya, 15 Ağustos 2009 tarihli yazısında açılımın özünü ortaya koyuyor. Şimdi yeni bir söylem başladı. Hep birlikte yeni bir kimlik arayacağız. Bu kimlik nasıl bir kimlik? Türkiye'yi etnik ayrışmaya götürecek bir süreç başladı. ABD'nin böl ve yönet yönteminin Türkiye'deki medya ayağı bu işi üstlendi. Dört kol çengi örneği başladılar çalıp oynamaya. AKP yuvarlak sözlerle barış ve kardeşlik türküleri ve başbakanın duygusal konuşması ile gözleri bir başka noktaya çevirirken hükümetin dalkavuk kolu ulusal kimliği ortadan kaldırmak için eyleme geçti bile. Elbet barış, huzur, kardeşlik. Elbet Türklerin, Kürtlerin, Lazların, Çerkezlerin, Boşnakların ve Süryanilerin bu coğrafyada barış içinde yaşamaları. Elbet demokrasi ve özgürlük. Elbet hukuk devleti. Bizi tümleştiren çizgi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı değil midir? AKP yandaşları Soros'un çocukları. Büyük Orta Doğu Projesi'nin maaşlı kalemleri, din pazarlamacıları ulusal kimliğimizden rahatsız. Gerçekten merak ediyorum. Türk ulusu sözcüğünden neden rahatsız oluyor beyzadeler? Ulusal kimliğimizin bu coğrafyada yaşayan insanlarımızı neden rahatsız ettiğini anlamış değilim. Kürt kökenli yurttaşlarımızın böyle bir tasası olduğunu da hiç sanmıyorum. ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde de ulusal kimlik vardır. Bu ülkelerde de resmi dil vardır. Eğer etnik kimliği eğitime sokarsanız, o ülkede ne barış kalır ne de huzur. Doğal olan etnik kimliğin yanı sıra ulusal kimliktir. Bu kimlik de Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığıdır. Tıpkı ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'da olduğu gibi. Annelerin acısını sadece bu beyzadeler görüyor yüreklerinde. Ölenler bu ülkenin çocukları. Boş sözlerle bir yere varılmaz. Önce PKK'nın bir terör örgütü olduğuna karar verin. Kürt gençleri niçin dağa çıktı? Binlerce insan niye ölümü göze aldı? Sorusunun yanıtını siz verin. Bir dönem Kürdistan düşü kurdunuz, bağımsız Kürt devleti tezini geliştirdiniz, ABD'yi ve AB ülkelerini arkanıza aldınız. ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra hesaplar değişti. Irak'ın kuzeyinde yerel yönetim ortaya çıktı. 2011'de ABD Irak'tan çekilecek. PKK o tarihten sonra oralarda barınamayacak. Olayın özü bu. Güneydoğu'da bir başka tehlike daha var. Nedense pek konuşulmuyor. Kökten cinci örgütler cirit atıyor Diyarbakır'da. Batman'da, Van'da. Hizbullah, İslami Hareket, Müslüman Kardeşler ve El-Kaide giderek güçleniyorlar. Büyük kentlerimizde zaman zaman yapılan operasyonlarda çok sayıda kökten dinci örgüt militanı yakalanıyor. Tüm kökten dinci örgütlerin çıkış noktasının Güneydoğu olması bir rastlantı mı sizce? Yakın tarihimizdeki ayaklanmalara bakarsanız bu tür örgütlerin hangi devletler tarafından kışkırtıldığını görürsünüz. Ben Kürt sorununun çözümünden yanayım. Elbet Kürtler kültürel hak ve özgürlüklere sahip olacaklar. Kendi dillerinde yazacaklar, okuyacaklar. Tek koşulla Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığında anayasal güvence altında. Demokrasiler laiklik temelinde gelişir. Tarikat şeyhlerinin din pazarlamacılarının tekkelerinde ve zaviyelerinde değil. Türkiye'nin ana dili Türkçedir ve bu topraklarda yaşayanlar Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıdır. Bunun etnik ayrımcılıkla, ırkçılıkla uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Televizyon ekranlarında ahkam kesen madrabazlar Türkiye'yi ayrıştırmak için yoğun çaba harcıyorlar. Birkaç gün önce mecliste ağlayan AKP milletvekillerini gördüm. Türkiye'nin son 20 yılında yaşadığımız ölümlere, acılara karşın suskun duranlar, devlet içindeki örgütlü çetelerin ortaya çıkmasını isteyenlere mum söndü oynuyorlar diyenler şimdi niçin ağlıyorlardı? Sınır boylarında nöbet tutan, çatışmada şehit düşen Mehmetçikler için mi, yoksa rol gereği mi, liderlerini çok sevdikleri için mi, niçin? Açılım yapmak ABD kuklası olmak mıdır? Vatan Gazetesi yazarı Necati Doğru, 13 Ağustos 2009 tarihli yazısında soruyor. Açılım yapmak, ABD kuklası olmak mıdır? Kimseyi incitmek, suçlamak, yaralamak istemiyorum. Bu yüzden açık uçlu soru haline getirip, açılım yapmak, ABD kuklası olmak mıdır diye soruyorum. Hüküm vermiyorum. Açılım eşittir, ABD kuklalığı. Bunu söylemiyorum. Benimki sadece merak. Sadece gerçeği arama. Ne kuş ne deve, ne kum ne kafa, ne kafayı kuma gömme. 1 milyon sivili öldürdükten sonra ABD ordusunu tam Irak'tan çekmeye karar verdiği sırada Türkiye'de açılım rüzgarı estirmek, Orta Doğu'da ABD kuklası olma ile ilgili olabilir mi? Abdullah Öcalan PKK'yı 25 yıl önce kurdu. 25 yıldır PKK arkasına ABD, AB desteğini aldı. Türk ordusuyla savaşıyor. Bağımsızlık istiyor. PKK'lılar ve terörist örgüte yandaş olanlar, Türklerle bir arada aynı ulus devletin içinde tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek ordu şemsiyesi altında yaşamak istemiyorlar. Bu arzu ve isteklerini gerçekleştirmek için dağa çıktılar. Türk askerini öldürdüler, kendileri de öldüler. 25 yıldır savaşıyorlar. AKP'de 7 yıldır iktidar. 7 yıldır açılım düşünmedi. Tam ABD ordusu Irak'tan çekilme kararı aldığında analar ağlamasın nutukları atıp ve ağlayan arınç baba taklidi yaparak açılıma geçtiler. Bu bir tesadüf müdür? Vicdanın sesi şöyle diyor. 7 yıldır niçin açılmadınız? 7 yıldır analar ağladı, siz ağlamadınız. Ağlayan anaları seyrettiniz. Tam ABD ordusunu Irak'tan çekerken şimdi siz analar ağlamasın, anaların gözyaşlarına ve evlat acısına artık tahammülümüz yok diye kendi grubunuza nutuk söyleyip kendi kendinize ağlamalar yapıyorsunuz. Tam ABD ordusu Irak'tan çekilirken sizdeki evlat acısına dayanma tahammülü de bitti. Gerçekten bu nasıl bir tesadüftür? ABD ve İngiltere Irak'ta bir kukla hükümet yarattılar. Bir yeni Irak ordusu kurdular. Bu orduyu silahlandırdılar. Kuzey Irak'ta da Türk ordusunun subaylarının başına çuval geçirip Barzani'nin peşmerge ordusunu eğittiler. Oraya her zaman çok sayıda asker indirilebilecekleri üsler kurdular. Irak petrolünün %75'ini ABD ve İngiliz şirketlerinin hakimiyetine verdiler. %25'i de Iraklı Arap yönetimiyle Kuzey Iraklı Kürt yönetimine bırakma cömertliğini gösterdiler. Kukla yönetimleri kullanarak ve Irak'ı da bölerek Irak halkının yeraltı zenginliği olan petrole el koymuş oldular. 100 yıl önceki emperyalizmdir. 100 yıl önceki sömürgeciliktir. Sömürgecilik 100 yıl önce insanlık önünde mahkum edildi. 100 yıl önce bir ulusun yeraltı ve yerüstü zenginliklerine orduları kullanarak silah zoruyla el koymak en büyük insanlık suçu ilan edildi. 100 yıl sonra bugün ABD ordusu Irak'ta bir kukla Arap hükümeti ve bir kukla Kuzey Kürdistan yönetimi bırakıp fakat ülkenin tek zenginlik kaynağı petrolüne el koyarak geri çekiliyor. Ve bizim sömürgeciliğe ve emperyalizme başkaldırarak kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak'taki yeni hükümetin Başbakanı Maliki'ye, Irak'la dost değil aynı zamanda ortağız diye mesaj götürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Irak'ta ABD şirketleri adına petrolü beklemeye memur edilmiş hükümete ortak ilan ediliyor. Tesadüfe bak. Benimki sadece merak, sadece gerçeği arama. 10. ayrımın sonu, sayfa 142.